Hüdayi'nin ardından hayretlerle baktı kayıkçı. Sonra onun dediği gibi yaptı. Geldiği yoldan gerisin geri döndü. Dilinde dualar verdi bu kez genç kayıkçının. Aynen geldiği an gibiydi. Sanki denizin üzerine bir ipek şal serilmişti de kayar gibi gidiyordu kayık. Üsküdar sahiline geri geldiği vakit diğer bütün kayıkçılara anlattı bunu. İnanmadılar. Ama sonraları ne vakit bir fırtına çıksa o yolu kullandılar da bir musibet ilişmedi onlara. Kayıkçılar da bu olaydan sonra Hüdayi yolu diyeceklerdi denizin üzerindeki bu yola. Hüdayi bir çeyrek saat sonra saraya varmıştı. Sultanla gönüllerini eğleyip hak sohbeti söylediler. Sultanahmet sual etti, Hüdayi nasihat etti. Sultanlık kimdeydi belli değildi. Bir evlatla baba gibi, bir talebeyle hoca gibi söyleştiler ve söyleştiler saatlerce. Bir aralık Sultanahmet, "Efendim," dedi, "muhabbet bahçesi, aşk bağı varsa eğer, siz o bağın bülbülü olmalısınız. Zira gönlüm sözlerinizle aşka geliyor." "Yok sultanım," dedi Hüdayi. "Ben yalnızca işittiğimi söylerim. Aşk bağının bülbülü, hocam üftadeydi." Hala gözlerinde bir özlem vardı Hüdayi'nin. Üftadenin adını her söylediğinde bunca sene sonra bile ciğerine bir sızı çöküyordu. Üftade'yi özlüyordu. Gönlü bulutlanmış, içi dalgalanmıştı. Hocası aklına geldiği vakit hep böyle oluyordu. İçindeki hasret ateşini söndürecek bir şeyler aradı birden. Sonra Sultanahmet'e dönüp, "Sultanım," dedi, "abdest alsak?" Hemen hizmetkarlardan bir abdest ibriği ve bir havlu getirmelerini istedi sultan. Hüdayi'nin içindeki ateşi abdest söndürürdü, bilirdim. Az sonra elinde ibrik ve havluyla valide sultan girdi içeri. Hizmetkarlar getirecekken ellerinden almış ve Hüdayi gibi bir gönül sultanına hizmet etmeyi kendine bir lütuf bilmişti. Hem biraz da merak etmişti herkesin hürmetle andığı Cihan Sultanı oğlunun hocam dediği Hüdayi'yi. Yüzü yaşmaklı halde girdi içeri. Sultanahmet ibriği aldı validesinin elinden ve abdest için bekleyen Hüdayi'nin ellerine dökmeye başladı. Hüdayi aşk ile abdest alıyor, tenine değdikçe sanki su yanıyordu. Abdesti bitmişti ve valide sultan ardında durduğu Hüdayi'ye uzattı havluyu. Lakin içinde bir merak vardı ve kendi kendine, "Efendi Hazretleri bir keramet gösterse de görsem," diye geçiriyordu içinden. Başını ardına hiç çevirmeden konuşmaya başladı Hüdayi. Biraz kendine gelmiş, abdeste ferahlamıştı. "Ne tuhaf sultanım," dedi Sultanahmet'in yüzüne bakarak. "Ne tuhaf. Bazıları bizden keramet beklerler de gördüklerini fark etmezler. Zira cihanın sultanı abdest suyumuzu döküyor. Validesi havlu tutuyor bize. Bundan başka keramet mi olur?" İstanbul 1621. Mahmud Hüdayi. "Evlatlarım," dedi Hüdayi, "fitne bir ateştir ki hem o ateşi salanı yakar hem de ateşin değdiğini. İnsan Allah'a imanın var diye kendine bir an bile olsa güvenmesin. Zira içinde imanı vardır sahi, lakin nefsi de vardır. Kendi nefsine güvenmek Müslümanlık alameti değildir. Müslüman olan kişi kendine değil de Allah'a güvenir. Fitne denen ateş imanı olandan da gelir ve imanı olana da gelir. Bulaştığı vakit bir illet gibi sarar insanı. O vakit ondan uzak olmak gerekir. Biz ahir zamanda doğmuşuz. Ahir zamanın evlatlarıyız. Fitne vaktidir bizim vaktimiz. Her yanımız ateşlerle çevrilidir. Ne yana dokunsak yanarız. Bir tek Allah'tır ki Celle Celaluhu ateşimizi O söndürür. Bizim tek sığınağımız da, dayanağımız da, korunağımız da O'dur. Bu dahi imtihanımızdır bizim. Gözlerimizden yaşların eksik kalmaması bu yüzdendir. Evlatlarım, bilin ki hiçbir musibet sebepsiz değildir. Başımıza gelen her neyse suçunu kendimiz aramak icap eder. Yoksa Allah kuluna zulmetmeyi sevmez ki. İnsan zulmü kendi eliyle kendine eder. İşte şimdiki halimiz de budur. Bir yandan fitne, vesveseyle bu cihan devletinin, Müslüman milletinin gönlüne musibet bulaşıp durur, bir yandan da veba denen illet bedenlerimize kasteder de, biz sebebini başka yerlerden bilir, çaresini başka yerlerde ararız. Her ne olursa olsun, her ne gelirse gelsin başımıza, derdimiz, sıkıntımız, acımız hiçbiri sebepsiz değildir. Lakin sebebi her ne olursa, çaresi yalnızca Allah'tır, dedi etrafında birikmiş talebelerine. Vakit zor vakitti. Sultanahmet genç yaşında dünyayı bırakıp da göçmüştü. 20'li yaşlarında bir civandı da Allah'a teslim etmişti emanetini. Hüdayi ilkin çok üzülmüştü sultanın vefat haberini alınca. Ama sonra daha fazla üzüldü, sevgiliye kendinden evvel kavuştu diye. Zira sultan gönlünü hakka vermiş, hakiki bir kul olmaya gayret etmiş, sultanlığını kulluğuna terk etmiş bir genç Adem'di. Sultan da olsa göçüp gitmişti her gelinin bir vakit eğleştiği bu handan. Lakin o herkesten daha az kalmıştı, çabuk çıkıp gitmişti bu kapıdan. Ahali ardından çok dualar gönderdi. Kendi elleriyle taşlarını taşıdığı, kazma vurduğu ve çalıştığı camide günlerce dualar edildi arkasından. Kur'an-ı Kerim okundu sürekli. Halk ona hürmeten bu camiye Sultanahmet Camii dedi ve öyle anıldı adı. Caminin hemen yanına kendi inşa ettirdiği türbeye defnettiler sultanı. Sultanahmet'in vefatından sonra yerine kardeşi Mustafa geçse de 3 ay kadar kalabilmişti tahtta. Daha sonra da onun yerine Sultanahmet'in büyük oğlu Osman sultanlık makamına çıkmıştı. O da babası gibi genç yaşında cihan padişahlığının yükünü almıştı omuzlarına ve aynı babası gibi Hüdayi'ye çok hürmet ediyor, onun söylediklerini kendine nasihat biliyordu. Lakin gençti ve tecrübesizdi. İşte şimdi Sultan II. Osman'ın, halkın deyişiyle genç Osman'ın vakti saltanatıydı ve bir fitne ateşi kavuruyordu devlete Ali Osman'ın. Genç padişah bir yenilik istiyordu. Askerlerin halinden memnun değildi ve bundan haberdar olan Yeniçeriler de sultana diş biliyorlardı. Bir fırsatını bulsalar hemen atılacaklar ve dilediklerini yapacaklardı. Bu fırsatın ellerine geçmesi için de çok beklemelerine lüzum kalmadı. Sultan hacca gitmeye niyetlendi bir vakit. Ne ettiler, ne dedilerse de dinletemediler. Hatta Hüdayi dahi vazgeçsin diye nasihatlerde bulundu. Evvelce vazgeçer gibi olduysa da sonra bu düşünceden döndü. Zira Yeniçeriler, sultanın hacca gitme bahanesiyle diğer devletlerden asker toplayıp kendilerine karşı bir kuvvet oluşturacağını düşünüyorlardı. Tam bir kargaşa hali vardı bu koca cihan devletinde. Kimin kime dediği doğru, kimin kime dediği yanlış hiç belli değildi. Ve fitne çıkarmak isteyenler için tam fırsatıydı. İşte bunun için bütün bunları söylüyordu Hüdayi talebelerine. Zira onların maksadı fitneyi söndürmek olmalıydı. Bütün bunların yanınca bir de veba illeti düşmüştü ahalinin arasına. Gün geçmiyordu ki onlarca insan vebaya yakalanıp ölmesin. Kimse ne edeceğini bilemiyor, yalnızca dua ipine sarılıyorlardı. Hüdayi diyeceklerini bitirmiş, kelamını tüketmişti. Ve inmişti kürsüden aşağı. Talebeleri birer ikişer dağılıyorlardı ki biri yanına geldi Hüdayi'nin. Efendim dedi, söylediğiniz gibi hiçbir şey sebepsiz değil, evet. Ve çare Allah'tır. İnsanlar fitne illetinden ölmüyorlar. Lakin her gün bu vebadan ölüp gidiyorlar. Bir dua buyursanız da Allah bu veba denen dertten kurtarsa bizi. Derin bir nefes çekti Hüdayi. Artık beli bükülmüş, gençliği teninden dökülmüştü. Ne çok insan ve ne çok ölüm görmüştü. Evladım dedi, fitne öldürmez dersin. Lakin fitne de öldürür. Gönüllere kasteder o. Muhabbete, uhuvvete, samimiyete kasteder. Bedenin ölümü, gönlün ölümünün yanında bir anlık baygınlık gibidir. Benden fitne derdi için dua isteseydin, günlerce, gecelerce, susmadan ve durmadan, hiç durmaksızın ağlaya inleye dua ederdim. Madem ki sen veba illetinin defi için dua istersin, o vakit yanına birkaç talebe daha al, Karacaahmet kabristanına git. Orada bir servi ağacının altına bir hasır sermiş de duran bir Adem göreceksin. Hasirpuş dede derler ismine. O ki görünürde garip, kimsesiz, serkeştir. Lakin görünenle olan başka şeydir. Derdine dermanı da o bilir. Şayet bir kabul etmezse eğer bu dilediğini, benden selam söyle ona, dedi talebesine ve yürüdü gitti. Talebesi yanına birkaç kişiyi daha alıp gitti söylenen yere. Gerçekten de gittiklerinde kabristanda bir servi ağacının altında, kuru bir hasır üzerinde yatan, saçı sakalı birbirine karışmış bir adam gördüler. Biraz korktular, lakin sonra dertlerini anlattılar. Hasirpuş dede sen misin? Dedi içlerinden biri. Sen kimsin? Diye cevap verdi yaşlı adam. Senden dua istemeye gelen biriyim. Neyin duası? Diye cevap verdi. Veba her gün onca insanın canını alıyor. Ne ilaçlar, ne tiryaklar çare olmuyor bu derdi. Duan çare olur belki. Ben kimim ki duam çare olacak? Kabul olurmuş senin duan, öyle dediler. Başını kaldırdı yaşlı adam. Gözlerine baktı genç talebenin. Hiddet verdi göz bebeklerinde. Sanki gözlerinde bir ateş yanıyor ve yakıyordu. Öfkeyle cevap verdi. Baka cahil dedi. Ben bir tek duam kabul olsun diye bütün ömrümü geçirdim. Tek duam Allah'a kavuşmaktı. O dahi gün gelecek de gerçek olacak diye neredeyse bir asırdır bekledim. Sen şimdi benden dua istersin, öyle mi? Cevap veremedi Hüdayi'nin genç talebesi. Korkmuştu sanki. Sadece ve sessizce, efendim, Hüdayi selam söyledi. Dua eder dediydi diyebildi. Adam, Hüdayi ismini işitir işitmez kalktı ayağa. Gözlerindeki hiddet kaybolmuştu. Ayakta beklerken sağ elini sol göğsünün üzerine bastırarak ''Ve aleyküm selam, ey Aziz Mahmud Hüdayi'' deyiverdi. Ve iki elini göğe doğru açtı sonra. Ağlamaya başladı. Durmuyor ve susmuyordu. ''Ey Rabbim'' dedi. ''Ey Allah'ım, ey sevdiğim, ben duamdan vazgeçtim.'' Meğer ki nefsim için ederdim ben o duayı. Şimdi sana benim için değil, kendim için değil, nefsim için değil, kardeşlerim için dua ederim. Bu veba illetini al başlarından ki Onlar ömür denen zilleti nimet sanıyorlar. Ben günahkarın dilinden dökülen bu duayı kabul ettiysen dahi o bana yeter. Zira beni dinliyorsun demektir, dedi ve hiç durmadan ve susmadan ağladı, ağladı, ağladı. Bütün bunlar olurken Hüdayi hanesine tek başına oturmuş da tefekkür ediyordu. Tam bu duayı ettiğinde Hasir Püyüş'te de Hüdayi'nin kapalı gözleri açıldı birden. İçine bir titreme düştü. Sanki işitiyordu söylenenleri, sanki gözleri bir başka diyara bakıyor, kulakları bir başka hali dinliyordu. Duyamazdı sanıyordum ama duyuyordu. Ey garip Mahmut, dedi kendi kendine. Sen ki bir gün olsun böyle dua edemedin. Zira kabristanları mekan edinmiş bu kardeşinin duası melekleri dahi ağlattı, dedi ve sustu bir vakit. Nasıl oluyordu da haber alıyordu? Nasıl işitiyor, nasıl duyuyordu? Ve bir cümle daha düştü dilinden. Ey yalın ayaklı Hasir Püyüş, dedi. Sen ne güzel, sevdiğim, dedin Rabbe öyle. Sevdiğim.